Hanımlar, beyler, iyi geceler. Sizlerle beraberiz. Güzel bir salı gecesi. Çarşambaya döndük artık. Birçok kişi bizi izleyen sahuru bekliyor. Belki biraz atıştırıyorlar, belki uykusuzlar ama diğerleri uyumayı bekliyor. Bir an önce uyuyalım hemen. Bu Okan gelsin de küçük minik köpekler uyusun, kediler uyusun, insanlar uyusun, çocuklar uyusun. Hep beraber uykuya dalacağız beraberce. Güzel ılıman bir hava var İstanbul'da. Limonata gibi bir hava der yaşlılar. İşte öyle bir hava. Açın pencereleri biraz, ev hava alsın. Mesnevi Şerif'ten Veled Çelebi İzbudak çevirisiyle Mesnevi'den Mevlana'dan beyitler okuyacağız bu gece tekrar. Güzel hanımları her yaştan unutmadık. D.H. Lawrence'ın atını sürüp giden kadın son öykü mutlaka bir yer ayıracağız ona da. Ve bu gecenin yeni işi Jonathan Swift'in Gulliver'in Seyahatleri. Buradan iki bölüm okuyacağım size. Böyle masal hemen Can Yayınları'ndan pat diye böyle uyuyakalacaksınız. Ve bu geceye özel yine Can Yücel okuyacağız. Önce Can Yücel'le mi başlasak acaba bu büyük ustayla? Birden işitilmez olsun ayak seslerim. Gölgem bir başka sokağa sapıversin. Unutayım bir anda her şeyi, nerede oturduğumu, bir tuhaf Adem olduğumu Can adında. Aklım araya dursun başka kapılarda kısmetini. Ben bilmediğim sokaklarda bir başıma, gönlüm öylesine geniş, öylesine ferah. İlk defa görmüş gibi dünyayı, bir şaşkınlık içinde yeniden doğmuş gibi. Hatırlamam artık değil mi? Dostlar, hatırlamam artık garipliğimi, demiş usta. Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür, salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği, yalnızlığım benim, sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim. Süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki. Başucumda bir sen varsın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim, çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi, demiş üstad. Diyelim ki yağmura tutuldum bir gün, bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde, ne de olsa yaz yağmuru, pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın. Dar attın kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim için çekti bir sabah vakti. Erkenden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan. Ege denizi bu efendi deniz. Seslenmiyor derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim salınan yosunlar, onların arasında bulacaksın beni. Diyelim, sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya, çakmak çakmak gözleri, meydan ya Taksim ya Beyazıt Meydanı, herkes orada, sen de oradasın. Herif, bizden söz ediyor bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyelim özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım. Temiz gömleğimi giydim talimden sonra. Ayaklarını yıkıyor çeşme başında erler. İşte sen öyle bir serindin. Tuzla'dan kaptılarla inerken şehre ne güzel şey sivil denmesi çıplaklığa. Ve gün açık penceresinden meşelerin yamacın kuytusuna sokulmuş mavi ufacık bir parça deniz gibiydin. Şipka biberleriyle konmuş okulun camlarına Arnavut köyünün o muhacir güneşi. İşte sen öyle bir cumartesiydin. Sahanlıkta saçlarını tarıyor kızlar. Raylar ondan böyle kıvılcımlanıyor. Köşeleri dönerken önlükleri altından dünyaya başlar gibi ay başlarının kokusu kalkan al tramvaydın ergenlik durağımdan. Meyve hoşun orada bir sabahçı kahvesi. Gün ağarmıştı ama ben günaydın dedim. İşte sen öyle ışıklı bir yerdin. Bilmiyordum hiç burada bir fırın olduğunu. Diz çöktüm asfalta, baktım aşağı. İşçiler, ateşler, ay çörekleri. Ve kılıç gibiydi taze ekmek kokusu. Dağıttık evelallah yalnızlıkları. Yaşamak düğünse sen orada gelindin. Seni soydum güler, dünyayı giyindim. Ve büyük usta Can Yücel'in Shakespeare çevirilerinden şu meşhur 66. sone. Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kızı olan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama. Şimdi Mick Jagger Efendi'den bir sweeting gelmez mi ya? Mick Jagger Efendi'den, ha? Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Mesnevi Şerif'ten beyitlerden, şimdi 500. beyitten köylünün karanlıkta öküzü sanıp aslanı okşaması bölümünden devam edeceğiz. Köylünün biri öküzünü ahıra bağlamıştı. Aslan gelip öküzü yedi, yerine geçip oturdu. Köylü geceliğin ahıra gidip köşeye bucağa el atarak öküzü aramaya koyuldu. Acaba havalandırmayı kapatsak, huşu içerisinde gürültüsüzce dinleyenimize de böyle bir dip gürültüsü olmadan şöyle versek mesnevi beyitleri. Elini aslana sürmekte, sırtını yağrısını yukarı aşağı okşamaktaydı. Aslan aydınlık olaydı, ödü patlar, yüreği kan kesilirdi. Fakat şimdi pervasızca beni okşuyor, kaşıyor. Çünkü gece vakti beni öküz sanıyor demekteydi. Hak da ey mağrur kör, tur da benim adımdan paramparça olmadı mı? Eğer biz kitabımızı dağa indirseydik dağ parçalanır, yerinden kopar, başka bir yere göçerdi. Eğer Uhud dağı beni anlasaydı, o dağdan ırmak ırmak kan akardı deyip duruyor. Sen bu adı babandan, anandan işittin de onun için bu ada gafilce yapıştın. Bu sırrı taklitsiz anlasan, Tanrı lütfuyla nişansız bir hale gelir, hatife benzersin. Tehdit için söyleyeceğimiz şu hikayeyi duy da taklidin zararını bil. Bir sofi yoldan gelip tekkeye misafir oldu. Eşeğini götürüp ahıra çekti. Eliyle su cihazını, yemceğizini verdi. Bundan önce söylediğimiz hikayedeki gibi yapmadı. İhtiyatlı davrandı fakat kaza gelince ihtiyatın ne faydası olur? Sofiler yok, yoksul kişilerdi. Yoksulluk az kala helak edici bir küfür olayazdı. Hey zengin, sen toksun. Sakın o dertli yoksulun aykırı hareketine gülme. O sofiler acizlikten umumiyetle birleşip merkebi satmaya karar verdiler. Zarurette murdar da mübahtır. Nice kötü şeyler vardır ki zarurette iyi ve doğru olur. Hemencecik o eşekçeyizi sattılar, yiyecek aldılar, mumlar yaktılar. Tekkeye bu gece yemek var, sema var diye bir velveledir düştü. Bu sabır niceye dek? Bu 3 günlük oruç ne vakte kadar? Bu zembil taşıyıp dilenme ne zamana sürüp gidecek? Biz de halktanız, bizim de canımız var. Bu gece devlete erdik, konuk geldi dediler. Hakikatte can olmayanı can sandıkları için batıl tohum ektiler. O konuk da uzak yoldan gelmiş yorulmuştu. O iltifatı sofilerin kendisini birer birer ağırladığını, güzel bir surette izzet ve ikram tablasını oynamakta bulduklarını, kendisine olan meyil ve muhabbetlerini görünce, bu gece eğlenmeyeyim de ne vakit eğleneyim dedi. Yemek yediler, semaya başladılar. Tekke tavanına kadar toza dumana boğuldu. Bir taraftan mutfaktan çıkan duman, bir taraftan o ayak vurmadan çıkan toz, bir taraftan sofilerin iştiyak ve vecitle canlarıyla oynamaları ortalığı birbirine katmıştı. Gâh el çırparak ayak vuruyorlar, gâh secde ederek yeri süpürüyorlardı. Dünyada tamahsız sofi az bulunur. O sebepten sofi hayli hor, hakirdir. Ancak Tanrı nuruyla doyan ve dilenme zilletinden kurtulmuş olan sofi bundan müstesnadır. Fakat sofilerin binde biri, düzeltiyorum, bu çeşit sofilerdendir. Öbürleri de onun sayesinde yaşarlar. Sema baştan sona doğru varınca çalgıcı bir yörük semai usulünce taganniye başladı. Eşek gitti, eşek gitti demeye koyuldu. Bu hararetli usule hepsi uyup bu şevkle seher çağına kadar ayak vurup el çırparak ey oğul eşek gitti, eşek gitti dediler. O konuk olan sofi de onları taklit ederek eşek gitti diye bağırmaya başlamıştı. O ay şu işret, o sema ve safa çağı geçip sabah olunca hepsi vedalaşıp gitti. Tekke boşaldı, sofi kaldı. Eşyasının tozunu sikmeye başladı. Nesi var, nesi yoksa hücreden dışarı çıkardı, eşeğe yükleyip yola çıkmaya niyetlendi. Alelacele yoldaşlarına yetişip ulaşmak üzere eşeği getirmek için ahıra gitti. Fakat eşeğini bulamadı. Hizmetçi suya götürmüştür. Çünkü dün gece az su içmişti dedi. Hizmetçi gelince sofi, eşek nerede dedi. Hizmetçi, sakalını yokla diye cevap verdi. Kavga başladı. Sofi, ben eşeği sana vermiştim, onu sana ısmarlamıştım. Yollu yordamlı konuş, delil getirmeye kalkışma. Sana ısmarladığım eşeğimi getir. Sana verdiğimi senden isterim, onu iade et. Peygamber dedi ki, elinle aldığını geri vermek gerek. Serkeşlik eder de buna razı olmazsan mahkeme işte şuracıkta kalk gidelim dedi. Hizmetçi, sofilerin hepsi hücum etti. Ben mağlup oldum, yarı canlı bu hale düştüm. Sen bir ciğer parçasını kedilerin arasına atıyorsun, sonra da onu aramaya kalkışıyorsun. 100 açın önüne bir parçacık ekmek atıyor, 100 köpeğin arasına zavallı bir kediyi bırakıyorsun dedi. Sofi dedi ki, tutalım senden zulmen aldılar ve benim gibi yoksul birisinin kanına girdiler. Ya niçin bana gelip de söylemiyor, bir çare eşeğini götürüyorlar demiyorsun? Eğer söyleseydin eşeğini kim aldıysa ondan alırdım. Yahut da parasını aralarında paylaşırlar, o paraya razı olurdum. Onlar o vakit buradaydılar. 100 türlü çare bulunurdu. Halbuki şimdi her birisi bir tarafa gitti. Kimi tutayım, kime gideyim? Bu işi başıma sen açtın. Seni kadıya götüreyim de gör. Niçin gelip de ey garip böyle korkunç bir zulme uğradın diye haber vermedin? Hizmetçi, vallahi kaç kere geldim sana bu işleri anlatmak istedim. Fakat sen de oğul eşek gitti deyip duruyordun. Hatta bu namiyi hepsinden daha zevkli söylemekteydin. Ben de o da biliyor bu işe razı, arif bir adam deyip geri döndüm dedi. Sofi, onların hepsi hoş söylüyorlardı. Ben de onların sözünden zevke geldim. Onları taklit ettim. Bu taklit beni ele verdi. O taklide 200 kere lanet olsun. Hele böyle ekmek için 100 suyu döken saçma adamları taklide. Onların zevki bana da aksediyor, bu akis yüzünden gönlüm zevkleniyordu dedi. Dostlardan gelen akis, sen denizden akse muhtaç olmaksızın su almaya iktidar kesbedinceye kadar hoştur. İlk önce gelen aksi taklit bil, sonradan birbiri üstüne ve biteviye gelirse anla ki hakikidir. Hakiki akse erişinceye kadar dostlardan ayrılma. Sedefi terk etme. O katra dahi ince olmadı ki. Gözün, aklın ve kulağın saf olmasını istiyorsan o tamah perdelerini yırt. Çünkü Sofi'yi yoldan çıkaran tamahtır. Yoldan çıkarır da Sofi'nin hali tebah olur, ziyan içinde kalır. Yemeğe, zevk ve semaya tamah ediş, hakikate, akıl erdirmesine mani olur. Ayna bir şeye tamah etseydi bizim gibi münafık olur, her şeyi olduğu gibi göstermezdi. Terazinin mala tamah olsaydı tarttığını nasıl doğru tartardı? Her peygamber kavmine açıkça, ben sizden peygamberlik için ücret istemiyorum. Ben delilim, müşteriniz Tanrı'dır. Tanrı benim tellallığımı iki baştan verdi. Benim ücretim dosta kavuşmaktır. Ebu Bekir 40.000 dinar verdi ama onun 40.000'i benim ücretim değil ki. Hiç boncuk Aden incisine benzer mi? Demiştir. Bir hikaye söyleyeyim, can kulağıyla dinle de tamah adamın kulağına nasıl perde oluyor anla. Kimde tamah varsa dili tutuk bir hale gelir. Nasıl olur da tamahla göz ve gönül aydınlanır? Buna imkan var mı? Tamahkar adamın gözünün önünde makam ve altın hayali gözdeki kıl gibidir. Fakat hakla dolu olan sarhoş bundan müstesna, ona hazineler de versen yine hürdür. Sevgiliye kavuşma, devletine eren kişinin gözünde bu dünya murdar bir şeyden ibarettir. Fakat bu sarhoşluktan uzak olan Sofi nihayet hırs yüzünden nursuz, pirsiz bir hale gelir. Hırsa düşkün olan yüzlerce hikaye dinler de haris kulağına girmez. Hanımlar, beyler, Jonathan Swift, Gulliver'in Seyahatleri. Biraz başında bilgi vereyim ne dinleyeceğiniz hakkında. Gulliver'in Seyahatleri, bireyler yerine zihniyetlere hedef alan bir hiciv yapıtından çocuk masalına, bilim kurgu türünün öncülü olmaktan modern romanın öncülü olmaya kadar farklı biçimlerde tanımlanıp algılanan bir yapıt. Swift'in en başarılı romanı olarak kabul edilen ve hem insan doğası hakkında bir taşlama hem seyahat romanları parodisi olan yapıt, İngiliz edebiyatının klasiklerinden biri. Kitabın bir klasik olmasındaki temel neden farklı kişilere farklı yönlerden hitap edebilmesi. Şimdi biz burada 31. sayfayı seçtik. Yazar biraz kendisinden, ailesinden ve seyahat etmeye olan ilk hevesinden bahseder, gemi kazasına uğrayıp yüzerek canını kurtarır, sağ salim kıyıya ulaşır, esir alınır ve Lilliput ülkesine götürülür. Babamın Nottinghamshire'da küçük bir mülkü vardı. Ben 5 erkek çocuğun üçüncüsüydüm. 14 yaşındayken babam beni 3 yıl kalıp kendimi çalışmalarıma verdiğim Cambridge'deki Emmanuel Kolej'e gönderdi. Çok az bir harçlığım olmasına rağmen masraflarım babamın küçük varlığına fazla geldiği için Londra'nın ünlü cerrahlarından Mr. James Bates'in yanına çırak olarak verildim ve burada 4 yılımı geçirdim. Babamın arada sırada gönderdiği az miktarda parayı denizcilik ve matematiğin alın yazım olduğuna inandığım seyahate yararlı olabilecek başka konularını öğrenmeye harcadım. Mr. Bates'in yanından ayrıldığımda babama gittim. Amcamın ve başka akrabaların yardımıyla 40 pound buldum ve Leyden'de yaşamımı devam ettirmemi sağlayacak yılda 30 pound için söz aldım. Orada 2 yıl 7 ay boyunca bana uzun seyahatlerimde yardımı olacağını bildiğimden tıp okudum. Leyden'den döndükten hemen sonra sevgili efendim Mr. Bates'in önerisiyle Kaptan Abraham Pennell'in gemisi Swallow'da cerrahlık yaptım ve 3,5 yıl boyunca onun yanında Doğu Akdeniz ve başka yerlere yaptığı 1-2 seyahate katıldım. Geri döndüğümde efendim Mr. Bates'in de yüreklendirmesiyle Londra'ya yerleşmeye karar verdim ve onun tarafından birçok hastaya tavsiye edildim. Old Jewry'de küçük bir evin bir bölümüne yerleştim ve bana medeni halimi değiştirmem tavsiye edildiğinden Newgate Caddesi'ndeki çorapçı Mr. Edmund Burton'ın ikinci kızı Mrs. Mary Burton'la evlendim ve onunla beraber çeyiz olarak 400 pound aldım. Sevgili efendim, Bates'in 2 yıl sonra ölmesi, az sayıda arkadaşım olması ve birçok meslektaşın aksine kötü uygulamalara vicdanımın el vermemesi nedeniyle işlerim kötü gitmeye başladı. Bu nedenle karıma ve bazı tanıdıklarıma danışarak tekrar denize açılmaya karar verdim. Birbiri ardına 2 gemide cerrahlık yapıp 6 yıl boyunca Doğu ve Batı Hint adalarına birçok seyahatler yaptım ve bu sayede varlığımı biraz arttırdım. Boş zamanlarımı elimin altında bulunan eski ve yeni en iyi yazarların kitaplarını okuyarak, karadayken de insanların tavır ve mizaçlarını gözlemleyip güçlü hafızam sayesinde onların dillerini öğrenerek geçirdim. Bu yolculukların sonuncusu pek de hayırlı olmadı. Denizden bıktım ve karım ve ailemle evde oturmaya niyetlendim. Old Jury'den önce Fetter Caddesi'nde, oradan da denizciler arasında biraz iş yapmak umuduyla Wapping'e taşındım ama bundan da pek para kazanamadım. İşlerin düzeleceği beklentisiyle geçen 3 yıldan sonra Güney Denizi'ne bir seyahate çıkacak olan Antilop gemisinin kaptanı William Pritchard'dan gelen iyi bir öneriyi kabul ettim. Bristol'dan 4 Mayıs 1699'da yelken açtık ve ilk başta her şey yolunda gidiyordu. Bu denizlerdeki maceralarımızın ayrıntılarıyla okuru sıkmak birçok nedenden doğru olmayacağı için oradan Doğu Hint adalarına olan yolculuğumuz sırasında şiddetli bir fırtınanın bizi Van Diemen ülkesinin kuzeydoğusuna sürüklediğini söylemekle yetineceğim. Gözlemlerimize göre kendimizi 30 derece ve 2 dakika güney enleminde bulduk. Aşırı çalışma ve kötü beslenme nedeniyle mürettebattan düzeltiyorum, 12 kişi ölmüş ve geri kalan da çok zayıf düşmüştü. O yörelerde yazın başlangıcı olan 5 Kasım'da puslu bir havada denizciler yaklaşık 180 metre uzakta bir kaya gördüler. Fakat rüzgar o kadar güçlüydü ki gemi doğrudan ona doğru sürüklenip çarptı ve ikiye bölündü. Bu arada dinleyiciye bir not, galiba Jimmy Jeep operatörü kameramanımızı uyuttum. Jimmy Jeep gezerken bir anda yere vurdu. Jimmy Jeep operatörü uyandı ve seyahatleri kaldığı yerden takip etmeye devam etti. Kolay değil, kolay değil. Küçük köpekler, kediler, insanlar uyuyor. Jimmy Jeep operatörü mü uyumayacak? Öyle deve gibi elinde şey, onu böyle çok da zor bir iş yapıyor. Onu da böyle milimetrik böyle yere, ben öyle rica ettim kendisinden. Yönetmenimizin Barış Bey'in de tabii onayıyla hep paralel böyle kafayı kaldırmayacak, indirmeyecek. Böyle yerden paralel böyle süzülecek ama donk diye indi tabii çocuk, kolay değil. Paralel, biraz daha. Bu paralel 25 yıllık televizyon hayatımda bütün kameramanların herhalde arkamdan neler söylüyorsa benden böyle şeydir, yaka silkmişlerdir. Ben çünkü hiç şey sevmem, kafayı kaldırmayı, indirmeyi. Ve bu günler bu canlı bağlantılar işte Skype'dan, Zoom'dan filan bağlanıyor. Herkesin meme uçlarından gıdıya. Neden? Çünkü görebilmek için telefonu şöyle koymak zorunda, değil mi? Böyle ya da laptop. Anlıyoruz ki kimse artık masaüstü bilgisayar kullanmıyor. Çünkü masaüstü kullansa Kerim Abdülcabbar olması lazım böyle şey olacak. Oda da böyle tam üstten gelir böyle. Yani ancak böyle şey olacaksın. Böyle yani bütün bağlantılarda herkes meme uçlarından gıdıya. Diyorsun ki bütün bu işte aman efendim ne profesörler, ne şeyler bağlanıyor, yazarlar, çizerler, önemli insanlar bağlanıyor filan. Hepsi memeli ve gıdılı. Diyorsun Allah bu kadar çirkini nasıl yaratmış? Oluyor. Onun için bağlantılarda hele bir de ciddi konuşma olursa, hani ciddi bir konuşmada filan biraz onu ayarlamak lazım. Anlatabildim mi? Yani bakın. Stüdyomuz güzel, değil mi? Paralel. Jimmy, paralel. Kafayı kaldırma. Kaldırma ha. Ondan sonra bak böyle deniz gibi, şey gibi böyle dalgalar eşliğinde filan. Böyle hikayeye devam ediyormuş gibi anlatıyorum ki uyuyanlar uyanmasın. Mürettebattan ben dahil 6 kişi Filika'yı denize indirip batan gemiden ve kayalardan uzaklaştık. Çoğunu gemide harcadığımız gücümüz tükenene kadar benim hesaplarıma göre 9 deniz mili kadar kürek çektik. Ondan sonra kendimizi dalgaların merhametine bıraktık ve yarım saat sonra kuzeyden aniden bastıran bir fırtınayla kayığımız alabora oldu. Ne kayıktaki arkadaşlarımın, ne karaya çıkanların, ne de gemide kalanların başına neler geldiğini biliyorum ama sonuçta hepsi kayıplara karıştı. Bense bahtıma kapılıp yüzdüm, dalga ve akıntıyla sürüklendim. Sık sık deniyordum ama ayaklarım dibe değmiyordu. Artık gücüm kalmayıp neredeyse kendimi kaybettiğimde ayaklarım yere değdi, fırtınanın şiddeti de oldukça azalmıştı. Eğim o kadar azdı ki kıyıya varmak için yarım mil kadar yürüdüm ve sanırım akşam 8 sularında kıyıya ulaştım. Ondan sonra yarım mil daha yürümeme rağmen ne bir eve ne de orada yaşayanlara ait bir ize rastladım. Veya o kadar düşkün bir haldeydim ki onları fark etmedim. Aşırı yorgunluk, havanın sıcaklığı ve gemiyi terk etmeden içtiğim çeyrek litre konyağın etkisiyle çok fena uyku bastırdığını hissettim. Kısa ve yumuşak otların üzerinde uzandım ve hayatımda hiç olmadığı kadar derin bir uykuya daldım. Ve sanırım 9 saat kadar sonra uyandım. Çünkü uyandığımda gün yeni ağarmıştı. Doğrulmaya çalıştım ama hiç kımıldayamıyordum. Çünkü ben sırt üstü ellerim ve ayaklarım her iki taraftan toprağa sımsıkı bağlanmıştı. Uzun ve kalın saçlarım da aynı şekilde. Koltuk altlarımdan baldırlarıma kadar bütün vücudumda incecik bir sürü katküt olduğunu hissettim. Not: Gulliver bir cerrah olduğu için bağlandığı ipleri ameliyatlarda dikiş için kullanılan katküt olarak adlandırıyor. Güneş giderek daha çok ısıtıyor ve ışık gözlerimi rahatsız ediyordu. Etrafımda tuhaf gürültüler duyuyordum ama yattığım yerden gökyüzü dışında hiçbir şey göremiyordum. Kısa bir süre sonra bir canlının yavaşça sol bacağımdan yukarı göğsüme doğru hareket ettiğini ve oradan da neredeyse çeneme kadar geldiğini hissettim. Bakışlarımı olabildiğince aşağı doğru çevirdiğimde elinde yay ve oku, sırtında sadağı ile bunun 15 santimetre bile olmayan bir insana ait olduğunu anladım. O arada tahminime göre en azından 40 tanesinin daha ilkini izlediğini hissettim. O şaşkınlık içinde öyle bir bağırdım ki gelenler korkup koşarak kaçtılar. Sonradan söylendiğine göre üstümden atlarken düşüp yaralanmışlar. Ama kısa süre sonra geri döndüler ve içlerinden biri yüzümün tamamını görmeye cesaret edecek kadar yaklaştığında merakla ellerini kaldırıp gözlerini yukarı çevirerek ince fakat belirgin şekilde "Hekinah Dekul!" diye bağırdı. Aynı kelimeleri diğerleri de birkaç kez tekrarladı. Fakat o zamanlar bu kelimelerin anlamını bilmiyordum. Bütün bu olanlar sırasında okurun da tahmin edebileceği gibi son derece huzursuz bir şekilde yatıyordum. En sonunda çabalayıp ipleri koparmayı ve sol elimi yere bağlayan tahta mandalı söküp atmayı başardım. Elimi yüzüme kaldırınca beni bağlamak için kullandıkları yöntemi keşfettim. Aynı zamanda çok canımı acıtan güçlü bir çekiçle saçlarımı sol taraftan yere bağlayan ipleri biraz gevşettim ve böylece kafamı 5 santim kadar yana çevirmeyi başardım. Ancak yaratıklar ben onları yakalayamadan ikinci kez kaçıştılar ve hemen ardından önce çok tiz bir çığlık ve sonra da birisinin "Tolga Fonak!" diye bağırdığı duyuldu. Bir anda sol elime iğne gibi yüzlerce okun saplandığını hissettim. Ayrıca Avrupa'da bizim bombaları atmamız gibi havaya tekrar yolladıkları bir salvodan birçok ok ben hissetmeme rağmen sanırım vücuduma saplandı. Bir kısmı da elimle hemen örttüğüm yüzüme geldi. Bu ok yağmuru dindiğinde kaygı ve acı içinde inleyerek yıkıldım. Sonra yine kurtulmaya çalışırken ilkinden de büyük bir salvo gönderdiler. Ve bazıları mızraklarını yanlarıma saplamaya çabaladı. Ama neyse ki giydiğim manda derisinden yeleğimi delemediler. Yapılacak en akıllıca işin kıpırdamadan durmak olduğunu düşündüm ve sol elim zaten serbestleştiği için kendimi kolayca kurtarabileceğimi düşünerek akşama kadar öyle kalmayı planladım. Ahaliye gelince eğer hepsi gördüğüm adam boyundaysa bana karşı gelebilecekleri en büyük orduya bile karşı koyabileceğimi düşünmek için yeterli sebebim vardı. Ancak kısmetim farklıymış. İnsanlar benim sesimi çıkarmadığımı görünce başka ok atmadılar. Ancak artan gürültüden sayıca çoğaldıklarını anladım. Ve 4 metre ötemde sağ kulağımın hizasında bir saat boyunca çalışan insanların çıkardıklarına benzeyen çekiç sesleri duydum. Beni bağlayan tahta çiviler ve iplerin izin verdiği ölçüde başımı o tarafa çevirdiğimde çıkmak için 2-3 merdiveni olan ve onlardan 4 kişiyi taşıyabilecek kapasitede yerden yaklaşık 45 santimetre yüksekliğinde bir platform kurulduğunu gördüm. Merdivenlerden birinden seçkin görünümlü birisi bana tek bir kelimesini bile anlamadığım uzun bir nutuk attı. Ancak bu esas kişinin nutkuna başlamadan önce 3 kere Languro Dehulsan. Bu ve önceki sözler daha sonra tekrarlanıp bana açıklandı diye bağırması üzerine eliyle yakın adam derhal gelip başımın, düzeltiyorum, 50'ye yakın adam derhal gelip başımın sol tarafını bağlayan ipleri kesti ve bu bana kafamı sağ tarafa çevirme ve konuşacak insanı görüp mimiklerini inceleme olanağı sağladı. Bu kişi orta yaşlıydı ve yanındaki 3 adamdan daha uzundu. Ceketinin kuyruğunu tutan yaver orta parmağımdan biraz daha uzun görünüyor, diğer ikisi de yanında onu desteklemek için duruyorlardı. Her şeyiyle tam bir hatip gibi davranıyordu ve konuşmasında tehdit, vaat, acıma ve nezaket bölümlerini hissedebiliyordum. En uysal halimle sol elimi kaldırıp sanki onu şahit gösterirmişçesine gözlerimi güneşe çevirerek birkaç kelimeyle yanıtladım. Gemiyi terk etmeden önceki birkaç saatten başlayarak ağzıma bir lokma bile koymadığım için neredeyse açlıktan ölmek üzere olduğumdan doğanın kurallarına karşı koyamayarak belki de nezaket kurallarına aykırı bir şekilde elimi sık sık ağzıma götürüp yiyecek istediğimi belirtmekten kendimi alamadım. Hurgo, sonradan öğrendiğime göre büyük liderlerine bu adı veriyorlar, beni gayet iyi anladı. Platformdan aşağı inerek her iki tarafıma birçok merdiven koymalarını emretti ve yüzlercesi birden tırmanıp benimle ilgili ilk haber ulaştığında kralın emriyle buraya gönderilen içi yiyeceklerle dolu sepetlerle birlikte ağzıma doğru yürüdüler. Birçok hayvanın eti olduğunu anladım ama tatlarından hangi hayvanlar olduğunu ayırt edemedim. Görünüşü koyun etine benzeyen fakat av kuşu kanadından da küçük, çok güzel hazırlanmış kol, but ve flatolar vardı. Bunlardan ikisini, üçünü birden, 3 tane tüfek mermisi büyüklüğünde ekmek somunuyla beraber bir seferde ağzıma atarak yedim. Benim iriliğime ve iştahıma müthiş bir hayret ve şaşkınlık ifadesiyle bakarlarken ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde bana yemek vermeye devam ettiler. Sonra içecek istediğimi belirten bir işaret yaptım. Yemek yememe bakarak küçük bir miktarın bana yetmeyeceğini anladılar ve çok zeki insanlar olduklarından büyük bir hünerle en büyük fıçılarını elime doğru yuvarlayarak tepesini açtılar. Çeyrek litreden az bir miktar olduğu için bir dikişte içtim. Hafif Burgundy şarabına benziyordu ama ondan çok daha lezzetliydi. Getirdikleri ikinci fıçıyı da aynı şekilde içtim ve işaret ederek biraz daha istedim. Ama kalmamıştı. Ben bu mucizeleri gerçekleştirdikçe sevinçten çığlıklar atıp göğsümün üzerinde dans ederek ilk başta söyledikleri Hekuna Degul'u tekrarladılar. Fıçıları yere atmam gerektiğini işaretlerle anlatmadan önce Boraş Mivola diye bağırarak insanları çekilmeleri konusunda uyardılar. Fıçıları havada gördükleri zaman da hep beraber Hekuna Degul diye bağırdılar. Vücudumun üzerinde ileri geri hareket ederlerken elime ilk geçen 40-50 tanesini yakalayıp yere çarpmaya niyetlendiğimi de itiraf ediyorum. Ancak bana daha kötü şeyler yapabileceklerini hatırlamam ve onlara şeref sözü vermem ki uysal davranışımı bunlara bağlıyorum, bu düşünceleri kafamdan sildi. Ayrıca bana bu kadar cömert ve saygılı davranan insanlara karşı konukseverliğin kurallarının elimi kolunu bağladığını düşünüyordum. Yine de ellerimden biri serbestken benim gibi onlara dev gibi gözüken bir yaratığın önünde titremeden üzerime tırmanıp yürümeye cesaret eden bu minik ölümlerin korkusuzluklarına hayran olmaktan kendimi alamıyordum. Bir süre sonra artık yemek için daha fazla istekte bulunmadığımı görünce en üst düzeyde bir kraliyet görevlisi önüme geldi. Ekselansları bacağımın alt tarafına tırmanıp mahiyetindeki bir düzine insanla birlikte yüzüme doğru ilerledi. Kraliyet mührü taşıyan kimliğini neredeyse gözüme sokarak hiçbir kızgınlık ifadesi göstermeksizin fakat kesin bir kararlılıkla majesteleri tarafından konsey toplantısına nakledilmeme karar verilen ve sonradan yarım mil ötedeki başkent olduğunu öğrendiğim yere doğru ileriyi işaret ederek 10 dakika kadar konuştu. Amaçsız birkaç sözcükle yanıtladım, düzeltiyorum sözcükle. Ve serbest olan elimi majestelerini ve mahiyetini incitmekten korkarak üzerlerinden aşırıp diğer elime ve sonra da başıma ve vücuduma koyarak özgürlüğümü dilediğimi işaretlerle anlattım. Beni oldukça iyi anlamış gözüküyordu çünkü onaylamadığını belirtir şekilde kafasını salladı. Ve bir esir olarak taşınmam gerektiğini belirtir şekilde elini kaldırdı. Fakat bana yeterince yiyecek ve içecek verileceğini ve iyi davranılacağını anlatan işaretler de yaptı. Bunun üzerine iplerimi koparmayı bir kere daha düşündüm ama zaten yara bere içinde olan yüzümde ve ellerimde oklarının verdiği acıyı hissedip hala saplanmış okları görüp düşmanın da sayıca arttığını fark edince onların isteklerine uyacağımı belirten işaretler yaptım. Evet, güzel gidiyor. Gulliver'in seyahatleri bir şarkıyla daha sizi bakalım belki 10 dakika şöyle biraz gönderebilir miyim uykuya diye düşünüyorum.
I don't know.
Hanımlar beyler, kalan dakikalarımızda özellikle her yaştan hanımlar için okuduğum D.H. Lawrence'ın Atını Sürüp Giden Kadın tefrikasına devam ediyorum. Genç adam döndü. Söylenenleri çabucak çevirdi ve neredeyse dehşet dolu bir sessizlik oldu. Daha yaşlı ciddi adamlar kadına süslü şapkaların altından tuhaf bakışlarla yan yan bakıyorlardı. Derin hırıltılı sesleriyle genç adama bir şeyler söylediler. Genç olanı yine de tereddüt etti. Sonra kadına döndü. Peki dedi, gidelim ama yarından önce varamayız. Bu akşam kamp kurmak zorunda kalacağız. İyi dedi kadın, kamp kurabilirim. Başka telaş olmadan oldukça iyi bir süratle taşlık yoldan gitmeye başladılar. Genç yerli kadınınkiyle at başı gitti. Diğer ikisi de geriden. Adamlardan biri kalın bir sopa almıştı ve yürümeye zorlamak için arada sırada kadının atının sağrısına şaklatan bir darbe vuruyordu. Bu atı zıplatıyor ve kadını eğerin arkasına fırlatıyordu. Ve tüm yorgunluğuna rağmen kadını kızdırıyordu. Yapma şunu diye bağırdı, kızgın bir şekilde dönüp adama bakarak. Adamın siyah, büyük, parlak gözleriyle göz göze geldi ve ruhu ilk defa korkuya kapıldı. Adamın gözleri kadına göre insan değildi ve kadını güzel bir beyaz kadın olarak görmüyorlardı. Adam kadına kara, ışıldayan, acımasız bir bakışla baktı ve onu kesinlikle kadın olarak görmedi. Sanki adam için acayip, neydi belirsiz, anlaşılması olanaksız ama zararlı bir şeymiş gibi. Bir kere daha sanki ölmüş gibi hissederek eğerinde şaşkınlıkla oturdu ve adam tekrar kadının atına vurdu ve eğerinde fena halde sıçrattı. Şımarık beyaz kadının tüm hiddetli öfkesi içinde kabardı. Atını durdurdu ve alev alev yanan gözlerle dizginleri tarafındaki adama döndü. "Şu adama bir daha benim atıma dokunmamasını söyle," diye bağırdı. Genç adamla göz göze geldi ve gözlerinin esrarengi siyahlığında bir yılanınki gibi ince bir küçümseme kıvılcımı gördü. Adam arkada yoldaşıyla Kızılderililere özgü alçak bir tonda konuştu. Sopası olan adam bakmadan dinledi. Sonra alçak sesle tuhaf bir şekilde bağırarak ata tekrar arkasından vurdu ve at taşlık patikada taşları etrafa saçıp yorgun kadını oturduğu yerde zıplatarak sıçramalarla ileriye doğru atıldı. Kadının gözleri deliliğe benzer bir hiddetle doldu ve yüzü bembeyaz oldu. Şiddetle dizginlere asıldı. Ancak kadın daha dönmeden genç yerli atın boğazının altından dizginleri yakalamış, ileri doğru silkelemiş ve atı tutmuş, süratle ileri götürüyordu. Kadın çaresizdi. Müthiş kızgınlığıyla birlikte içinde hafif bir sevinç ürpertisi geldi. Ölmüş olduğunu biliyordu. Güneş batıyordu. Muhteşem bir sarı ışık seli son kayalıklara vurdu. Çam ağaçlarının gövdesinde parladı, çam iğneleri dikleşti ve siyah bir ışıltıyla ortaya çıktı. Kayalar olağanüstü bir albeniyle parladı. Tüm bu ihtişamın içinde Kızılderili siyah battaniyesi sallanıp çıplak ayakları güçlü ışıkta tuhaf bir şekilde kırmızıya dönüşmüş bir şekilde parlarken ve çiçek ve tüylerden oluşan yarı saçma süslerle bezeli hasır şapkası uzun siyah saçlarının nehrinde gösterişli bir şekilde ışıldayarak kadının atının başını tutarak yorulmak bilmez bir şekilde ilerledi. Zaman zaman ata kısık sesle bir şeyler söylüyor ve sonra diğer yerli arkadan sopasıyla hayvana sertçe bir darbe patlatıyordu. Muhteşem ışık dağların ardında söndü, dünya kararmaya başladı ve soğuk bir hava indi. Gökyüzünde yarım ay batıdaki parlaklığa karşı çabalıyordu. Dik kayalık yamaçlardan aşağı devasa gölgeler indi. Sular çağlıyordu. Kadın yalnızca yorgunluğunun, sözle tarifsiz yorgunluğunun ve tepelerden gelen soğuk rüzgarın bilincindeydi. Ay ışığının nasıl gün ışığının yerini aldığının farkında değildi. Olanlar kadın yorgunluktan bilinçsizce yolculuk ederken olmuştu. Birkaç saat süreyle ay ışığında yol aldılar. Sonra aniden durdular. Adamlar bir süre alçak perdeden konuştular. "Burada kamp kuruyoruz," dedi genç adam. Kadın adamın kendisine yardım etmesini bekledi. Adam yalnızca durup atın dizginlerini tuttu. Kadın o kadar yorgundu ki neredeyse yerden düştü. Hala az da olsa güneşin sıcaklığını veren kayaların dibinde bir yer seçmişlerdi. Bir adam büyük çam dalları kesti. Bir diğeri korunmak için kayalara dayanarak çam dallarından paravanlar yaptı ve yatak olarak yere balsam köknalları düzeltiyorum. Balsam köknarı dalları serdi. Üçüncüsü tortiyaları ısıtmak için küçük bir ateş yaktı. Ses çıkarmadan çalıştılar. Kadın su içti, yemek istemedi. Yalnızca yatmak. "Nerede uyuyorum?" diye sordu. Genç adam sığınaklardan birini işaret etti. Kadın sürünerek içine girdi ve hareketsiz yattı. Ne olacağı umurunda değildi. O kadar yorgundu, o kadar her şeyin ötesinde. Çam dallarının arasından üç adamın ateşin etrafında çömelmiş, kara parmaklarıyla küllerin arasından aldıkları tortiyaları yediklerini ve bir su kabağından su içtiklerini görebiliyordu. Alçak, fısıldayan bir tonda arada uzun sessizliklerle konuştular. Kadının eğeri ve heybeleri açılmamış, dokunulmamış bir şekilde ateşten pek de uzak olmayan bir yerde duruyordu. Adamlar kadınla da eşyalarıyla da ilgilenmedi. Orada kafalarında şapkalarıyla çömelmiş, mekanik bir şekilde hayvanlar gibi yiyorlardı. Siyah serapelerin püsküllere önden ve arkadan yerlere değiyor. Bir hayvan gibi çömelmiş güçlü esmer bacakları, kirli beyaz gömleklerini ve onun altındaki tek giysi olan bir çeşit peştemali ortaya koyuyordu. Ve kadına sanki avdan dönerken eve getirip dolaba asmış oldukları bir av etinden daha fazla bir ilgi göstermiyorlardı. Bir süre sonra ateşi dikkatlice söndürdüler ve içeri kendi sığınaklarına gittiler. Kadın dal perdesinin arasından bakarken ay ışığında kara şekillerin geçip gittiğini görünce bir an korku ve kaygıdan ürperdi. Şimdi ona saldırırlar mıydı? Öyle bir yerde kaldık ki acaba ne olacak? Ne olacak acaba? Burada işaretimi koyuyorum. Yarın, yarının geç saatinde yine devam edeceğiz. Perşembe yarın, çarşamba, perşembe sonra, sonra perşembe gecesi saat 24 itibariyle bildiğiniz gibi yine bir kısıtlama olacak. Biz kısıtlama günü cuma gecesi de buradayız. Atını sürüp giden kadını inşallah hayırlı bir şekilde bütün her yaştan güzel hanımların hoşlanacağı bir şekilde bitireceğiz efendim. İyi geceler. Eğer hala uyumadıysanız, uyuyanları da sakın uyandırmadan programımızı nihayete erdirin.